Ayrım 2. İkinci Adam 1938-1950 2. Cilt Sayfa 20. Pembe Köşk'ün Müzevisi. Atatürk son nefesini verirken İnönü iktidarda değildi. Meclise ve meclis dışında mümkün olduğu kadar arka planda kalmaya çalışarak evine kapanmış bir insandı. O günlerde Pembe Köşk bir inziva köşesi gibi görünüyordu. Pembe Köşk'ün Müzevisi bir parlamento üyesi ve bir eski başbakan için günlük hayatın gerekli kıldığı görünüşler dışında çevresinden kendini çekmiş gibiydi. Pembe Köşk'ün üstünde bir taraftan içeriden sızan çekingenliğin, diğer taraftan dışarıdan gelen merak, tecessüs, hatta kontrolörün havası sinmişti. O günlerin bu havasını az çok hatırlarım. Ankara valisi Tan Doğan'la resmi vazife ilişkilerinin sınırını aşan yakınlığım vardı. Tan Doğan bu köşkün üstüne İnönü'ye karşı içten gelen bir bağlılıkla devamlı ilgisini cesaretle germişti. Dışarıya karşı kapalı fakat içinden vefalı bir insan olan Tan Doğan'ın o günlerdeki duygularını dinlemiş, paylaşmışımdır. İnönü Atatürk'ün hastalığı sırasında Dolmabahçe Sarayı'nda onu son bir ziyaret ve orada misafirlik imkanını bulabildi. Fakat Atatürk'ün kurtuluş ümitleri sönüp sonun yaklaştığı anlaşılınca gelecek günlerin bilmecesi ve Pembe Köşk'ü saran esrarlı hava daha da koyulaştı. Pembe Köşk'ün yalnız adamı büsbütün kendi içine gömüldü. Ama olaylar bu köşkün etrafındaki perdenin açılmasına doğru süratle gelişiyordu. Bu perdenin ardında İsmet İnönü'nün silüeti her an biraz daha beliriyordu. Gerçi bazı kulis çabaları oldu. Mesela Atatürk'ün eski ve yakın arkadaşlarından Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve bazı arkadaşları Meclis Başkanı Abdülhalik Renda'yı asıl sebebi açmadan İstanbul'a davet ettiler. Atatürk'ün ilk komaya daldığı ve bu komadan kurtulduğu günlerdeydi. Abdülhalik Renda Ankara'dan geldi. Haydarpaşa istasyonunda ona karşı çıkanlar açığa bir şey vurmamakla beraber onu bir devlet reisine gösterilen saygıyla karşıladılar. O sırada İstanbul'da izinli bulunan ve Pera Palas'ta misafir kalan Bern sefiri Yakup Kadri Karaosmanoğlu işin pek de farkına varmadan vekil arkadaşlarının davetiyle bu karşılamaya katılmış, bu olayın havasını içinden yaşamıştır. İş şöyle gelişti. Haydarpaşa'dan karşıya geçilerek Pera Palas'a gidildi. Vekiller Renda'yı bir odaya aldılar. Tahmin edebileceğiniz gibi bir takım maksada giriş sözlerinden sonra Renda'ya Atatürk'ten boşalacak yere kendisinin Cumhurbaşkanlığının ileri sürmesi için muvafakati teklif edildi. Mecliste gereken hava daha önceden ona göre hazırlanacaktı. Fakat bir devlet adamından ziyade bürokrat bir şekil adamı olan ve hiçbir zaman bu çerçevenin dışına çıkamayan Abdülhalik Renda'nın cevabı kesin bir red ve itizar şeklinde oldu. Öyle ki onu bu mevki için hazırlamaya çalışanlar ısrar etmek cesaretini bile bulamadılar. Tevfik Rüştü Aras bu tecrübüsü teyit etmemektedir. Renda Dolmabahçe'de kısa bir sıhhat temennisi ve saygılarının arzı ricasından sonra aynı gün Ankara'ya döndü. Atatürk'ün yerine seçilecek şahsiyet için tek kulis faaliyeti de hemen hemen bundan ibaret kaldı. Gerçi kabine ve çevresinde zaman zaman ve nabız yoklamaları şeklinde bazı isimler ortaya atılıyordu. Fevzi Çakmak, Fethi Bey ve Celal Bayar'ın adları bu sıralarda ortada dolaşmıştır. Fakat her nabız yoklamasının ardından garip bir şekilde ve daima İsmet İnönü'nün silüeti görünüyordu. Mareşal Fevzi Çakmak daha ilk sondajlarda kendini açıkça bu ihtimalin dışına attı. İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı için en tabii ve uygun aday olduğunu açıkça belirtmişti. Bu haber meclis parti çevrelerinde hızla yayıldı ve çok etkili oldu. Celal Bayar'ın bu yere kendini namzettiği için sarf ettiği yolunda hiçbir belirti yoktur. Fethi Bey'in ismi de şöylece ve ancak dar bir çerçevede geldi geçti. İnönü'ye gelince mecliste çoğunun hararetli, kayıtsız şartsız bağlılığını belki de her zaman sağlayamamış olsa bile herkesin mantığı kaçınılmaz ve en tabii zaruret halinde onun Cumhurbaşkanlığı etrafında toplanıyordu. İnönü havanın bu gelişmelerini evinde ve elbette ki uyanık bir dikkatle izlemiştir. Çünkü ve daha ileride değineceğimiz gibi benim Cumhurbaşkanı seçilmem için Atatürk'ün etrafından tereddütlü bir hava esmişti. Sözleri de onundur. Ama bu konu için onun lehine meclis içinde ve etrafında bir takım tertiplere, tedbirlere başvurduğu yolunda bir belirti yoktur. Hatta onu yermeye yönelen anılarda bile onun bu konudaki titizliği belirtilir. Kendisini ziyarete gelen en yetkili ve etkili kimselerle olan konuşmalarında da bu titizliğe bağlı kaldığı bilinmektedir. Değil kendi adaylığı bahsinin, hatta Atatürk'ün kaybedilmesi ihtimali konuların açılmaması için bile sert bir dikkat ve ihtiyatlılık göstermiştir. Şimdi hepimizin vazifesi Atatürk'ün hayatını kurtarmaya çalışmaktır. Hakikaten de o son günlerde kendisine ziyaretler biraz sıklaşmıştı. Bu ziyaretlerin hepsini geleceğin Cumhurbaşkanı'na daha önceden Hulusi Çakmak'la izah etmek doğru değildir. Durumun ciddiliğini kavrayan devlet ve hükümet adamları arasında yakın günlerin mukadder kara ihtimali karşısında olumlu ve yapıcı temasları zaruri görerek gelenler de vardı. Mesela Başvekil Celal Bayar bu sırada kendisinin evinde ve birkaç defa ziyaret etmiştir. Kara Haber 10 Kasım 1938 sabahı Türkiye ve dünya ufuklarına yayılınca da olaylar şöyle gelişti. Atatürk'ün ölümü dolayısıyla İstanbul'da bulunan Başvekil Celal Bayar 10 Kasım akşamı saat 23.30'da Ankara'ya döndü. Onu istasyonda Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Abdülhalik Renda, Parti Genel Sekreteri ve Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ile vekiller mülki ve askeri erken karşıladılar. Garın merasim salonunda yabancı ülkelerin elçileri ve ataşeleri kendisini bekliyorlardı. Karşılama ve teessür bildirileri sessiz fakat hazindi. Başvekil istasyondan doğru Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Meclis reisinin ziyaretinin ardından gene meclis binasında ve geç vakit vekiller heyeti toplandı. Kabine durumu görüştü ve Cumhurbaşkanı vekili durumunda olan Büyük Millet Meclisi Başkanı aynı gün şu bildiriyi yayınladı. Ankara 10. Anadolu Ajansı. Reisi Cumhur Atatürk'ün milleti matime gark eyleyen Boğan, elim ziyağı dolayısıyla Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 34. maddesi mucibince yeni reisi cumhur intihap edilmek üzere Teşrin-i Sani'nin Kasım'ın 11. Cuma günü saat 11'de Büyük Millet Meclisi'ni toplantıya davet eder. Reisi Cumhur Vekili ve Büyük Millet Meclisi Başkanı M.A. Renda. Yeni reisi cumhur adayının seçilmesi için parti grubu toplandığı zaman ortaya bir aday ismi sürüleceği sanılmıştır. Fakat Celal Bayar şöyle konuştu. Reylerinizi serbestçe vereceksiniz. Parti grubu toplantısı reisi cumhur adayını seçmek içindir. Herkes istediği adayı yazsın. En çok oy alan umumi heyette aday gösterilecektir. Grup toplantısında 323 mebus vardı. İşte bu toplantıda bulunan yazar Asım Us'a göre hiç kimse kimseye kime reyi vermesine muvaffak olacağını sormadı. Gizli oylar yazıldı, bunlar toplandı, 322 reyin İsmet İnönü'ye verilmiş olduğu görüldü. Yalnız bir rey Celal Bayar'a verilmişti. Bu sonuç şiddetle alkışlandı. Bundan sonra umumi heyette yapılan şey artık formaliteden ibaretti. Yalnız umumi heyette bulunan reyler 348 çıktı. Çünkü gruba yetişemeyen bir kısım az daha umumi heyet toplantısına katılmış bulunuyorlardı. Kaldı ki müstakil mebuslarda parti grubuna iştirak edememişlerdi. Gerçi İnönü meclis hayatında bir defa daha cumhurreisliği için oy almıştı. Bu oy tek oydu ve ilk cumhurreisi seçilirken Mustafa Kemal tarafından ona verildi. Asım Us 1930-1950 Hatıra Notları sayfa 315. Meclis reisi sonucu şöyle açıkladı. Oyların sayım neticesini arz ediyorum. Seçime 348 arkadaş iştirak etmiştir. Malatya mevzusu İsmet İnönü 348 oyla ve müttefikan reisi cumhur intihap edilmiştir. İnönü meclise yoktu. Pembe Köşk'ün müzevisi gene Pembe Köşk'ündeydi. Meclis reisi onu evinden almak ve mecliste yemine davet etmek için toplantıya 20 dakika ara verdi. İkinci celse 12.10'da açıldı ve İnönü meclisin şiddetli alkışları arasında kürsüye çıktı. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 38. maddesi gereğince yemin etti ve reisi cumhur olarak ilk nutkunu verdi. Şartların getirdiği adam, arkada kalan yollara serilen basamak taşlarına basarak şartların hazırladığı zirveye ulaşmıştı. Reisi cumhur seçildiği zaman 53 yaşındaydı. İsmet İnönü, reisi cumhur olarak ilk meclis nutkunda Atatürk'e karşı saygı ve şükran ifadelerinden ve memleketin selamet ve güveni konularındaki dikkat ve hassasiyetinden bahsettikten sonra başlıca şunları belirtmiştir. Devlet ve milletimizin insaniyet ve medeniyetin asil hedeflerini durmadan ilerleyip yürüyeceğine kat'i inancım vardır. Türk milletini az zamanda büyük bir medeniyet seviyesine yükseltmiş, Türk milletine en kısa yoldan temiz ve cemiyet hayatını aşmış olan inkılaplar, kalp ve vicdanımızda en aziz varlıklardır. Milletimizi anarşiden ve cebirden uzak, bütün vatandaşlar için müsavi emniyet havası içinde bulundurmayı Cumhuriyet'in en kıymetli nimeti biliyoruz. Bunlar elbette ki birer taahhüttü. İnönü'nün Batı uygarlıkçılığı şüphe götürmez bir cephesidir. Atatürk devrimlerinin de hedefi buydu. İnönü bu devrimlere bağlılığını bu nutkunda bir daha belirtiyordu. Bu taahhütlerin gelişme ve uygulanma şekilleri ve bu sahada doğacak ve karşılaşılacak problemlerle ulaşılan ve ulaşılamayan hedefler ise zaten bu kitabın konusu içinde inceleneceklerdir. Yeni Cumhurreis seçilince Celal Bayar kabinesi usulen istifasını verdi. İnönü yeni kabineyi teşkile gene Celal Bayar'ı memur etti. Yeni kabine şöyle kurulmuştu. Başvekil Celal Bayar, İzmir. Adliye Vekili Hilmi Uran, Seyhan. Milli Müdafaa Vekili Kazım Özel, Balıkesir. Dahiliye Vekili Doktor Refik Saydam, İstanbul. Hariciye Vekili Şükür Sarıcıoğlu, İzmir. Maliye Vekili Fuat Ağralı, Elazığ. Marif Vekili Saffet Arıkan, Erzincan. Nafa Vekili Ali Çetinkaya, Afyon. İktisat Vekili Şakir Kesebir, Tekirdağ. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Doktor Hulusi Alataş, Bursa. Gümrük ve İnsarlar Vekili Rana Tarhan, İstanbul. Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu, Malatya. Yeni Cerrahpaşa kabinesinde önemli iki değişiklik oldu. Dahiliye Vekili Şükrü Kayan'ın yerine Doktor Refik Saydam, Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras'ın yerine Şükrü Saracoğlu getirilmişti. Bu değişiklikler İnönü'nün işaret ve tavsiyeleriyle yapılmıştır. İnönü bu olayı dış siyasetin ve iç işlerinde yönetimin iyi gitmediğini görüyordum sözleriyle aydınlatır. Çünkü bilhassa Nyon konferans sırasında ve Atatürk'ün İsmet Paşa ile sert karşılaşmalarında İnönü'nün başvekillikten affıyla sonuçlanan olaylarda eski Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras'ın davranışlarından İnönü memnun kalmamıştı. İnönü, Tevfik Rüştü'nün hükümet kararlarına aykırı hareketlerde bulunduğu, bu arada Cenevre'den Florya Köşkü ile yapılan telefon temaslarının, 2. adam cilt 1 sayfa 483 1. baskı, kararlarda çelişmeler yarattığı kanısındaydı. Şükrü Kaya'ya gelince onun bilhassa Doğu illerindeki bazı icraatı dolayısıyla devleti müşkül durumlara soktuğu görüşündeydi. Bu memnuniyetsizlik daha ziyade Doğu vilayetlerinde geçen bazı olaylardan ileri geliyordu. Kanunsuz kurşuna dizmeler vesaire. Bundan başka dahiliye vekili o devrede aynı zamanda parti genel sekreteri mevkiindeydi. Hem iç işlerini idare edecek hem parti teşkilatını yönetecek bir şahsiyetin İnönü daha inanabileceği bir kimse olmasını istiyordu. Bu değişikliklerde bu iki zatın Atatürk'ün son günlerine doğru daha önce değindiğimiz bir kulis faaliyetine girişmiş olmalarının da ruhi etkileri olması mümkündür. Bunu tabii görmelidir. Yeni devlet başkanı kabinenin en önemli mevkilerinde kendisini reis-i cumhurluğa seçilmesi bahsinde kendisine karşı çalışmış olan iki şahsiyetin kalmasını elbette hoş görmeyecektir. Yeni kabine ilk toplantısını başvekalet binasında 12 Ocak 1938'de yaptı. Bu toplantıya İnönü'nde katıldı. O gün öğleden önce vekiller toplu halde Pembe Köşk'e giderek reis-i cumhura kendilerine karşı gösterilen itimattan dolayı teşekkür ettiler. Başvekaletteki toplantı saat 16'da yapıldı. Bu toplantıda memleket meselelerine kısa temaslardan sonra daha ziyade Atatürk'ün defin töreni ve bu iş için alınacak geniş tertipler üzerinde kararlara varıldığı anlaşılmaktadır. Defin merasiminin 21 Kasım günü yapılmasına bu toplantıda karar verildi. Ondan sonraki günler zaten bütün memleket için yas ve gözyaşı günleri oldu. Yeni kabinenin kuruluşu bazı gazete ve çevrelerde siyasette bazı yeniliklere, mesela daha liberal esaslara dönülebileceği gibi düşünceler uyandırmıştır. Mesela Yeni Sabah gazetesinde Hüseyin Cahit Yalçın şöyle yazıyordu. Dahiliye vekaletinde vukuğa gelen değişikliği iş siyasete ait geniş, hoşgörü ve liberal işaretlerin ilk müjdesi suretini anlamak istiyoruz. Yeni Sabah gazetesi 14 Kasım 1938 N193. Başvekil yeni hükümet adına nutkunu 16 Kasım'da okudu. Celal Bayar nutkuna şu sözlerle girdi. İkinci Cumhurreisimiz İsmet İnönü itimatlarına mazhar olarak başvekalete tayin edildim. İnkılabın ve Atatürk rejiminin en mümtaz siması ve Türk milletinin büyük evladı olan ikinci Cumhurreisimiz İnönü'nün Cumhurreisliği devrinin milletimiz için müteyemmen, uğurlu ve mesut olmasını temenni ederim. Buna şahsen emin olduğumu ifade ederim. Bu sözlerden sonra Atatürk'ün büyük şahsiyetini etrafıyla belirten Celal Bayar, yeni hükümetin programının eski hükümetin programında ele alınan işlere devam etmek olacağını ifade ederek beyanatını şu sözlerle pekiştirdi. Bize daima doğru yolu gösteren ve içinde milletin nurlu iradesi okunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı da bizim rehberimizdir. Milletimiz 15 seneden beri tecrübe edilen Kemalizm rejiminin kendisine verdiği huzur ve sükun içerisinde çalışmak ve kuvvetlenmek istiyor. Beni ve benimle beraber vazife almak lütfunda bulunan arkadaşlarım çok yakından tanırsınız. İşlerimize, fikirlerimize vakıfsınız. Her şeyden evvel temin etmek isterim ki rejimin azat kabul etmez kullarıyız. Eğer inkılabın başından beri devam eden fikirleri şuurla yürütmek kudretini bizde görüyorsanız itimadınızı bizden esirgemeyiniz. Hülasa yeni hükümetin programı bir evvelki sene yani Celal Bayar'ın birinci başvekilliği zamanında meclise sunduğu programdı. Demek ki işlerin ruhunda ve yönetiminde bir değişiklik olmayacaktı. Millet Meclisi hükümetin bu beyan ve taahhütlerini o birliğiyle kabul etti. Fakat şimdi biz yeni hükümetin, daha doğrusu ikinci reisi cumhurun ilk adımda karşılaştığı meseleler ve temel davalar üzerinde durmadan önce İsmet İnönü'nün devlet başkanlığına seçilmesinin içeride ve dışarıda uyandırdığı tepkiler üstünde biraz durmalıyız ki yeni reisi cumhuru karşılığının hava hakkında biraz fikir edinelim. Çünkü bu hava onun ilerideki muvaffakiyet şansı veya muvaffakiyetsizlik ihtimalleri üzerinde elbette ki etkili olacaktır. Nasıl karşıladılar? Atatürk hayata gözlerini yumduğu zaman memleket idaresinde kökten değişiklikler bekleyenler ve bu bekleyişin yarattığı bir hava var mıydı? Bu soruya evet diye cevap vermek mümkün değildir. Gerçi İstiklal Savaşı'nda önemli mevkiler işgal etmiş, önemli vazifeler görmüş bazı şahsiyetlerin tasfiye edilmiş olmaları, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile Serbest Fırkanın oldukça haşin bir şekilde sona eren kısa hayatlarının bazı çevrelerde yarattığı tepkiler hala yaşıyordu. Aslında bir siyasi parti olmak için gerekli özgür hüviyeti hiçbir zaman alamayan, ancak önder kadronun ve tek parti yöneticilerinin bir seçim organı halinde devam eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin adamlarının davranışlarından gelen ve halk içine yayılan hoşnutsuzluk yazıklar elbette ki hesaba katılmalıdır. Bütün bunların reaksiyonu olarak bazı aydın ve basın çevrelerinin iç siyasette görülecek az çok müsamahalı değişikliklere karşı bir özlem duydukları şüphesizdir. Ama bu özlem İnönü'nün Cumhur Reisi ile beraber acaba açığa vuruldu mu? Hayır. Bunu şu sureti izah etmek mümkündür. Evvela Atatürk'ün ölümünün uyandırdığı yas ve halkı saran matem o kadar derin, samimi ve güçlüydü ki bu hava içinde bir takım yeni siyasi cereyanların daha ilk günden itibaren kendilerini göstermeleri hiç şüphesiz hoş görülmezdi. Milli birlik ve beraberlik sloganları her şeye hakimdi. Sonra da dar bir aydınlar çevresi dışında tek parti rejimine karşı halk içinde esaslı ve yaygın bir reaksiyon yoktu. Tek şef, tek parti ve otoriter hükümet nizamı içinde halk yerleşmiş ve ona alışmış gibiydi. Gerçi önderini ve ana davalarını bulduğu yani tek parti iktidarına karşı bir siyasi teşekkül ortaya atıldığı takdirde bu çevrede çatlamalar olurdu. Ama o günlerde İnönü'nün prestijinde böyle bir sarsıntı olmadığı da bir gerçekti. İnönü, Atatürk'ün tabii bir devamı sayılıyordu. İnönü de Atatürk'ün ve rejimin devamından daha tabii bir hal düşünülmüyordu. Nitekim İnönü, Türk basınında milli şef olarak ilk defa o günlerde vasıflandırılmıştır. Mesela 13 Kasım 1938 tarihli Bugün gazetesinin başyazısında Ali Naci Karacan şöyle yazıyordu. Millet Meclisi Atatürk'ten sonra onun eserini en iyi koruyacak, devam ettirecek halefini ittifakla seçti. Ve Atatürk'ün en yakın zafer ve inkılap arkadaşı İsmet İnönü'yü devletin en yüksek vazifesi başına getirerek yeni milli şefini tayin etti. Hülasa İnönü'nün Cumhur Reisliği basında ve memleket içinde en tabii, en uygun ve doğru bir çözüm olarak kabul edildi. Orduya gelince Atatürk orduyu siyasetten mutlak olarak ayırmıştı. Bu onun ta gençliğinden İttihat ve Terakki'nin 1909 kongresinden beri hem inancı hem prensibiydi. İstiklal Savaşı sırasında elbette ki ordu şefleri siyasi idarenin içindeydiler. Ama ne var ki bu mücadele aslında zaten ordunun fiili müdahalesi altında yürüyordu. Fakat İstiklal Savaşı sona erip zafer kazanılınca ordu yine fiilen siyaset dışı bırakıldı. Hele mücadele günlerinin bir icabı olarak gelen ve ordu kumandanlarını aynı zamanda meclis üyesi de kılan seçim şekli 1925'te sona erince ordu tamamen siyaset dışı kaldı. Nitekim Atatürk'ün ölümü dolayısıyla 16 Kasım 1938'de İsmet İnönü'nün Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'a yazdığı taziye mektubuna Mareşal'in cevabı her türlü arka duygulardan arınmış ordu sadakatini belirten bir ifade taşıyordu. Bazı satırları alalım. Sayın İsmet İnönü, Yüce Başbuğ ve Cumhurbaşkanı, sevgi ve itimadınızın değerli bir misali olan bu kıymet biçilmez iltifat, şahsımda ve Türkiye Cumhuriyeti ordusunun her ferdinde ebedi şükran ve minnettarlığıyla anılacak ve vazifemizin büyük bir enerjiyle ifası için kıymetli bir direktif olarak varlığımızda yer alacaktır. Atatürk'ün kendinden sonrakilere siyaset dışı bir ordu devredişi, onun pek göze çarpmayan ama üzerinde daima durulması gereken büyük miyaslarından biridir. Dış aleme gelince Atatürk'ün ölümünün insanlık dünyasını uyandırdığı ve eşine pek rastlanmayan umumi teessür havası malumdur. Bu teessür bazen hatta mesela Bulgaristan'da çıkan Slovo gazetesi başyazarı T. Kojaharov'un yazdığı gibi "Dünya artık eskisi kadar enteresan değildir" denilecek kadar içten ve derindi. Ama böyle bir hava içinde Atatürk'ün görevini devralacak insan üzerinde de dünya efkarının ayrı bir hassasiyet göstereceği şüphesizdi. İşte bu hassasiyet dünya basınında İsmet İnönü lehine ve müsbet oldu. Mesela bu konuda çıkan pek çok yazılardan şu satırları seçelim. Yunan Proya gazetesinden. Dost ve müttefik komşumuz yeni Türkiye'nin en yüksek vazife ve şeref mevkini Kemal Atatürk'ten sonra en mümtaz şahsiyeti ittifak kararıyla çıkararak dünyaya gösterdiği bu nadir birlikle iftihar edebilir. İsmet İnönü'nün güzel faziletlerinden biri olan kat'i doğruluğu ve samimiliği, icap ve mantık mahsulü olan ve artık iki memleketin vicdan ve şuurunda yerleşen Türk-Yunan dostluğu için kıymetli destek olmuştur. Entransigent, Paris, İnönü'yü şöyle tarif ediyor. Devlet adamı olarak kendini göstermiş olan büyük bir asker, bir büyük savaş şefi, bir büyük idare adamı. Paris Soa gazetesi. Bugün Paris ve Londra neşe içindedir. Çünkü İsmet İnönü Paris ve Londra ile daima en dostane münasebetler devam ettirmiştir. Liberte Paris. Türkiye İsmet İnönü'yü seçmekle Fransa'ya çok büyük bir siyasi kiyaset dersi göstermiştir. Katimeriniye Atina göre İnönü şudur. Tecrübe edilmiş bir kıymet, itiraz götürmez bir kabiliyet. Estia, Yunan. İsmet İnönü'nün yüksek meziyetlerinin, kendisini Atatürk'ün halefi yapan seciyesinin, geniş ve derin malumat ve bilgisinin umumiyetle tanınmış ve teslim edilmiş olduğunu kaydetmelidir. Zora, Sofya. Askeri şef ve strateji, Lozan'da siyaset adamı ve diplomat olarak zeka ve dirayetini göstermiş olan İnönü. İnönü'nün karakterindeki ayırt edici vasfı, dürüstlüğü ve samimiyetidir. Vremya, Belgrad. İnönü Atatürk'ün devamcısıdır. Atatürk'ün programından bir nokta bile değiştirilmeyecektir. İzvestiya, Moskova. İsmet İnönü Türkiye Cumhuriyetliğine seçilmiştir. Bu Türkiye'nin reislik makamının Kemal Atatürk'e halef olmaya layık bir adıma sahip olduğunu gösterir. DNB Ajansı Berlin, Alman gazeteleri İnönü'nün Atatürk'e layık bir halef olduğunu müttefikan kaydetmektedirler. Almanya İsmet İnönü'yü selamlar. Alman matbuatı onun fevkalade enerji ve başlıca meziyetlerini kaydetmektedir. Ordre, Paris, Atatürk Türk devriminin dehası, İnönü yapıcısıydı. Times, Londra, İsmet İnönü şahsında azimkar ve tecrübeli bir asker ve devlet adamı ve 20 senedir beraber çalıştığı milli kahramanın mukadder bir halefini görmekte olan Türk milleti bu intihapla bu hislerini açığa vurmuştur. İnönü, Yılmaz ve kökten islahatçı, Atatürk'ün bütün manasıyla erkanı harbiye reisliğini yapmış ve bu makamda kudretli bir idareci ve geniş bir islahat programının tahakkukunda Atatürk'ün başta gelen iş ortağı ve yardımcısı olmuştur. Yakın ve uzak ülkeler basınından daha pek çok özetlerini derleyebileceğimiz bu görüşleri burada şunun için belirtmek istedik ki İnönü yalnız Türk kamuoyunun ve Türk basınının değil dünya halkoyu ve basınının da geniş ve sıcak takdir havası içinde yeni vazifesine başlıyordu. Bu görüşlerin yalnız İnönü'nün kişiliği yönünden değil Türkiye'nin de yeni hayat ve siyaseti bakımından değeri ve önemi vardı. İçeride ve dışarıda böyle bir güven havasını kendi üzerine toplayabilecek insan da o günlerde elbette ki ancak İnönü olabilirdi. Şimdi İnönü'nün devlet başkanlığına geçtiği günlerde memleketin temel meselelerini geçebiliriz. Temel meseleler karşısında İnönü. İnönü'nün devlet başkanlığı sorumluluğunu yüklendiği günlerde memleket içi meseleler elbette ki önemliydi. Ama bilhassa dünyanın durumu karışıktı. Yakın gelecek, dünya ölçüsünde etkileri olacak ve bu arada Türkiye'nin de geleceğine damgasını vurabilecek olağanüstü ihtimallere gebeydi. İnönü, reisi cumhur seçildiği günlerin yani 1938 sonunun bu iç ve dış durumlarındaki temel meseleleri bize şöyle özetlemiştir. 1938 Kasım'ında cumhur reisine seçildikten sonra kendimi karşısında farz ettiğim önemli meseleler şunlardı. Dış alemin yeryüzü ölçüsünde çatışmaya gittiğini kesin inanmayla görüyordum. Ufukta beliren bu çetin fırtınayı selametle geçirmek en çok fikrimi işgal ediyordu. Dış münasebetlerimiz kararsız ve temelsizdi. Sovyetlerle münasebetlerimiz gölgeli, Nazilerle münasebetlerimiz şüpheli ve Garp alemiyle münasebetlerimiz temelsizdi. İç politikada bir huzur nizamına ihtiyacımız vardı ve bu mesele benim gözümde aceleydi. Devletin iç ve dış işlerini inanılır bir zemine oturtmak ilk görevdi. 1930'dan sonraki bir iktisadi plan tatbik etmeye başlamıştık. Son neticesini yakından henüz bilmiyordum. Zihnimi işgal eden meseleler bunlardı. Durumunun bu kısa tasvirinde üzerinde uzun uzun durulabilecek derin ve düşündürücü gerçekler vardır. Ve derhal göze çarpan hakikat şudur ki İnönü oldukça karanlık, çapraşık ve nelere gebe olduğu bilinmeyen dünya şartları içinde devlet başkanlığı görevini ele almıştı. Öyle bir görev ve sorumluluk ki yakın geleceğin fırtınaları, yıkıntı ve çöküntüleri içinde yapılacak en küçük bir hata, yalnız o hatayı yapan devlet adamının şahsi şerefini değil, temsil ettiği ülkenin hayatını, istikbalini, hülasa bütünüyle varlığını da tehlikeye atabilirdi. Hatta bu memleket tarih sahnesinden özgür bir ülke olarak silinir giderdi. Kısaca terazinin kefesine konulan yalnız İnönü'nün kaderi değil, millet ve memleketin de kader ve istikbaliydi. İşte şimdi biz bu konuya girerken ilk önce İnönü'nün cumhur reisliğine seçildiği günlerde, İkinci Dünya Savaşı'nın patladığı günler arasında geçen iç ve dış olayların akışını gözden geçirmeliyiz. İkinci ayrımın sonu, sayfa 34.